Ayrım 5. Osmanlı'da Oğlancılık. Rıza Zelyut. Sayfa 48. Hicri 991, miladi 1583 tarihli bir fermanda esirciler ile esir alım satımı üzerine çok mühim kayıtlar vardır. Şöyle ki, kadın ve erkek bazı uygunsuz kimseler türemiş ve İstanbul esircileri arasına karışmışlardı. Bunlar cariye ve genç kölelerini satmak isteyenleri öğrenirler, satalım diye emaneten ellerinden alırlar, esir pazarına götürürler. Önceden anlaştıkları bekar uşağı Leventler de müşteri kılığında pazara gelir ve mezada herkesten yüksek bir fiyat vererek esiri sözde satın alır. Bir bakayım halini, şanını, hizmetini tecrübe edeyim diyerek üstünü sonra ödemek üzere bir miktar pey akçesi bırakır ve esiri menzili olan bekar odasına götürür. Birkaç gün fuhuş yolunda ona dilediği gibi tasarruf eder. Kullandığı esirin eline de gönlünü hoş edecek birkaç şey verir. Sonra bana yaramaz diyerek geri getirir. Aslında bir muhabbet tellallığı ücreti olan verdiği pey akçesinden de vazgeçerdi. Bazı esir tellalları da karılarını müşteri kılığında pazardaki mezada sokarlar, yukarıda bahsedilen usulle cariyeleri ona satın aldırtıp Leventlere devredip kapatırlar ve sonra yine pey akçesinden vazgeçilerek cariye geri getirilirdi. İşlerinin ehli namuslu esirciler toplanıp Divan-ı Hümayun'a şikayette bulundular. İstanbul kadılığına hitaben çıkan bir fermanla bu uygunsuzluğun şiddetle men edilmesi emredildi. Şaban 991, Ağustos Eylül 1583. Hicri 967, miladi 1559 ve Hicri 983, miladi 1575 tarihli iki fermandan da 16. yüzyılda İstanbul'da, dolayısıyla Türkiye'de gayrimüslimlere esir satılmasının yasak olduğunu, gayrimüslimler elindeki esirlerin araştırılıp meydana çıkarılmasından sonra Müslümanlara satılarak bedelinin eski sahiplerine verildiğini öğreniyoruz. Yine aynı fermanlarda gayrimüslimlerin azatlı esir dahi kullanamayacakları yazılıdır. 17. asırda yaşamış büyük yazar Evliya Çelebi, Sultan 4. Murat zamanında yapılan bir esnaf ordu alayı münasebetiyle esirciler üzerine şunları yazıyor. Esnafı emaneti esirhane, bir ağa ve 400 neferdir. Kethüdası, şeyhi, çavuşları, esir tellalları vardır. Ellerinde padişah beratı bulunan esnaftır. Esirciler adı tavuk pazarında kale misali 300 adet tahtani ve fevkani odalardır. Hanın demir kapısının dibinde esirhane emini oturur ve satılıp alınan esirlerin bedelinden onda bir alır. Esircilerin ilk pari Beni İsrail zamanında Nesim nam bir bezirgan idi ki Hazreti Yusuf'u kuyudan kovayla çıkararak Mısır'a götürüp Aziz el Mısri'ye satmıştı. İşte esir satmak ondan kaldı. Sonra Peygamberimizin asrında müşriklerle edilen gavzelerde bir takım çocuklar ele geçtiğinde sahabeden Bedil bin Verta esir satmıştır. Uhud gazası şehitlerindendir. Esnafı bezirgani esirciyan 2000 neferdir. Dükkanları esirhane, yani esirhanı odalarıdır. Bu taife Gürcistan, Megrilistan, Abaza diyarı, Çerkezistan'dan kaldırılıp getirilmiş oğlan ve kızları süsleyerek onları ordu esnaf alayında sürü sürü el ele verdirip yaya olarak alay köşkü dibinden geçirirken Padişah Sultan 4. Murat 100 adet afitap misali Gürcü ve Abaza ve Çerkez oğlanlarını saraya alıp sahiplerine bedelinin üstünde ihsanda bulundu. Sonra esirhane emini de mahiyetiyle fahir alay esbapları giymiş olarak geçti. Ondan sonra nice bin pak ve pakize esir kızları ve sülün gözlü, münevver yüzlü, mahbubi devran esir oğlanları şatırlar önüne alıp saf saf geçerlerdi. Diğer bütün esnaf teşkilatı gibi esirciler de bir loncada toplanmışlardı ve kethüdaları, şeyhleri, yiğitbaşıları vardı. Büyük bestekar ve musiki bilgini Mustafa Itri Efendi, şöhretinin en parlak devrinde esirciler ketüdağlığı yapmıştır ki, buna benzer bir şeref başka esnaf topluluklarına nasip olmamıştır. Hicri 17 Ramazan 1050, miladi 2 Ocak 1641, Sultan İbrahim devrinin başı tarihli ve İstanbul Kadılığı tarafından tanzim edilmiş bir esnaf nizamı ve narh defterinde esirciler hakkındaki hükümlerle beraber erkek ve kadın esircilerin ve esir tellallarının ikametgah adresleriyle birlikte adları da tespit edilmiştir ki çok kıymetli bir vesikadır. Bugünkü dilimize çevrilmiş metni şudur. Esirci taifesi erkek ve kadın 100 nefer ziyade olup, lakin içlerinde bazı hilekar ve müflis ve uygunsuz olanları vardır. Bilhassa kadın esircilerin ekseri perhiskâr, namuslu olmayıp, Müslüman cariyeyi sahibinden ziyade bahayla isteklisi vardır diye alıp, Leh ve Boğdan elçilerine ve sair zengin kefereye götürüp, cariyeyi onlara tasarruf ettirip, yani fuhşa alet olup kıza ve kendisine birkaç şey alıp beğenmediler diye sahibine iade ettikleri ve buna benzer nice fesat etmekle suçlu görüldüklerinden esircilikten men edilmişlerdir. Namuslu ve dindar ve işine yetecek kadar serveti olan esircilerden 33 nefer erkek ve 8 nefer kadın esirci ile 19 nefer tellal bırakılmıştır. Ve hepsi zincirleme kefalete bağlanıp bundan sonra içlerinden biri layıksız bir iş yaparsa cümlesi sorumlu tutulacaktır. Esir satışlarında uydurma yalan fiyat istenmeyecek, esiri alım bedelinin onda bir kârıyla satacaklardır. Dipnot defterdeki esirci ve tellal isimleri için bakınız İstanbul Ansiklopedisi Cilt 10 sayfa 5273. Metinde 33 erkek ve 8 kadın esirci ile 19 nefer tellal bulunduğu yazılı olduğu halde listelerde 32 erkek ve 7 kadın esirci ile 17 tellal adı kayıtlıdır. Hicri 1091, miladi 1680 tarihinde Sultan 4. Mehmet devrinde tanzim edilmiş esnaf nizamnamesinde esirciler hakkında şu hüküm bulunmaktadır. Satılan cariyenin yüzüne aklık ve kızıllık sürülmeyecektir. Satılan oğlanın ve cariyenin üstünden esvabı alınmayacaktır. Satış için gösterildiğinde üstünde ne varsa onunla verilecektir. Buna riayet etmeyen esircileri muhtesip cezalandıracaktır. Esirciler hakkında alınan inzibati tedbirlere rağmen köle ve cariye alım satımında suistimaller önlenememiştir. 19 Cemazi'ül Evvel 1189 yani miladi 18 Temmuz 1775 1. Abdülhamit devri tarihli bir fermandan öğrenildiğine göre Ayşe Hatun isminde bir kadın Mehmet adında hür bir çocuğu köledir diye esir pazarında esirci Bekir'e 95 kuruşa satmış. Oğlanın satışında at cambazlarından Osman da köle olduğu yolunda yalancı şahitlik yapmıştı. Sonra ihbarla hakikat öğrenilmiş, Mehmet'e hürriyeti iade edilerek Ayşe ile yalancı şahidi Bursa'ya sürülmüşlerdi. Hicri 1242 yılı Muharrem'inde, miladi Ağustos 1826'da tanzim edilmiş İhtisap Ağalığı Nizamnamesinde esirciler hakkında şu hükümler vardır. Esir pazarındaki esirciler bir takım eşhası odalarında bekçi olarak yatmakta olup bunların kaç adam olduğunun bilinmesi lazımdır. Bunlar tespit edilecek ve kefalete bağlanacaktır. Esircilerin sattıkları oğlan ve cariyede hile ve dolandırıcılık gibi fesatları olduğu söyleniyor. Bazen sattıkları esirlerin içlerinde hür kimseler çıkmaktadır. İhtisab ağası muhtemet bir adamını esir pazarında bulunduracak ve bu gibi halleri men edecektir. Esircilerin arasına yabancı girmemesine dikkat edilecektir. Esirci esnafı sattıkları esirleri diledikleri fiyata satmaktadırlar. Kendilerine satılmak üzere emaneten bırakılan esirlerin satışında onları emaneten bırakmış sahiplerinden nafaka bedeli diye yevmiye 50'şer 60'şer para ve tellaliye bedeli olarak da bir takım akçeler almayı ihtiyat edinmişlerdir. İhtisap ağası bu hususlara da dikkat edecektir. Nafaka bedeli makul, mutedil olarak istenecek ve bundan sonra satılan oğlanın ve cariyenin tellaliyesinden esirciler ne alırsa o tellaliyenin 1/5'ini ihtisap ağalığına terk edeceklerdir. Esirciler Ketüdası. Esirciler kahyası, esnaf teşekküllerini devlet adına kontrol eden kahyalıklardan biri, yeri esir anındaydı. Diğer esnaf gibi esirciler de zincirleme kefalete bağlı bir lonca halinde toplanmışlardı. Kendileri tarafından seçilen bir pirleri, şeyhleri ve yiğitbaşıları ile devletçe tayin edilen kahyaları, esirhanının asayiş ve inzibatından, kız ve oğlan alım satımında herhangi bir uygunsuzluktan sorumluydular. 17. yüzyılın ikinci yarısında büyük bestekar ve musiki bilgini Buhurizade Mustafa Itri Efendi bir memuriyetle taltif edilmek istendiğinde siması, endamı ve ahlakıyla güzel bir Çerkez kızı seçmek ve onu satın alıp evlat edinmek, kıza musiki talim ederek bu ilimdeki bilgisini ona devretmek istediğini söyleyerek esirciler ketüdağlığını istemiş ve 1694'te bu kahyalığa tayin edilmiş. Osmanlı tarihi boyunca esnaf kahyaları arasında ıtri şöhretinde bir kimse bulunmamıştır. Esirhane eminliği. Esir ticareti, cariye ve köle alım satımında onda bir kazanç vergisini toplayan bir memur. Yeri tavuk pazarında esirhanındaydı. Evliya Çelebi'nin kaydına göre 17. yüzyılda seneliği 500 keseye iltizam olunur bir eminliktir. Esirhanı, esir pazarı. Dünyada ve dolayısıyla memleketimizde esir ticaretinin yapıldığı devirlerde satılmak üzere İstanbul'a getirilen esir oğlanlar, yani köleler ve esir kızlar, yani cariyeler, esirci denilen esir tüccarları tarafından büyük şehirde tavuk pazarı semtinde ve büyük kapalı çarşı yakınında demir kapılı büyük bir handa muhafaza edilirlerdi ki bu han esir hanı yahut esirhane adı ile anıla gelmiştir. 18. yüzyılda Nuri Osmaniye Camii de hanın yanına yapılmıştı. Esircilerin bu handa malları olan cariye ve köleleri barındırdıkları en az iki oda koğuş vardı. Köle odalarında bir de muhtemet bekçi yatırılırdı. Yukarıda da belirtilen büyük kapalı çarşı ile Nuri Osmaniye Camii arasında bir mevkide bulunan yer günümüzde mevcut değildir. Hicri 1263 miladi 1846 yılından sonra yıkılmıştır. Pek müstesna güzellikteki köleler ve cariyeler han avlusunda kurulan esir pazarında müzayedeye çıkarılmaz, o müstesna köle ve cariye taliplerine odada gösterilir ve pazarlıkla satılırdı. Esir pazarında müzayedeler esir tellalları tarafından yapılırdı. Handa oda sahibi esirciler ve esir tellalları zincirleme kefalete bağlıydılar. Birinin yaptığı uygunsuzluktan hepsi sorumlu tutulurdu. Buna rağmen esir ticareti güzel kızların ve oğlanların satılması nazik bir işti. Para karşılığı fuhuş yolunda uygunsuzluğa imkan veren bir işti ve esirciler esir tellalları arasından işinin haysiyetini suistimal edenler çıkmıştı. Fütuhat devri kapandıktan sonra esir pazarında satılan cariye ve köleler Kafkasya'dan, beyaz ırktan güzellikleriyle meşhur Çerkez, Abaza, Meyril kız ve oğlanları ile Afrika'dan getirilen Habeşi ve Zenci esirler oldu. Evvelce satılmış olup sahibi tarafından herhangi bir sebeple elden çıkarılmak istenen esirler de yine esir pazarında esirciler ve esir tellalları vasıtasıyla emanet mal olarak satılırdı. Esirciler bu gibi esirlerin satışından bir tellaliye alırlar, esirci kendisine satılmak üzere bırakılmış esiri kaç gün yanında kalarak beslemiş ise bir de nafaka bedeli alırdı. Esircilerin kendi malları olan cariyeleri allık, kızıllık ile boyayarak müzayedede veya satış pazarlığında olduğundan daha cazibeli göstermek yasaktı. Cariye ve köleler süslü güzel esbaplarla alımlı gösterilir ise esirci onları üstlerindeki o esbaplarla satmaya mecburdu. Bilhassa köle satışlarında hazin sahneler olurdu. Kaba bir alıcı satın almaya niyet ettiği köleyi şöyle bir görüp beğenmekle kalmaz, ağız kokusu gibi herhangi bir özrü, yarası, çıbanı bulunması ihtimaline karşı kulaklarını, burnunu, ağzını ve dişlerini muayene eder, gömleğini çıkartıp çıplak vücudunu görür, paçalarını sıvatıp bacaklarına bakardı. Satışa çıkartılan mutlaka yalın ayak olurdu. Düz tabanlık uğursuzluk sayıldığı için taban muayenesine özel bir önem gösterilirdi. Düz tabanların fiyatları çok düşük olur, öyleleri hatta alıcı bulamaz, esirci elinde kalırdı. Bundan ötürü taban muayenesine esir alırken esirciler de dikkat ederdi. Köle satışlarında bu muayenelerin kolay yapılması için köle ekseriye müzayedeye de alıcılarla bir iç donuyla çıplak olarak arz edilirdi. İstanbul Esir Pazarı Hicri 1263 yılı Muharrem'in başında Sultan II. Mahmud'un emriyle kaldırılmıştır. Lütfi tarihinin 8. cildinde o yıl vakaları arasında şöyle kayıtlıdır. O vakte kadar eşya ve emtia gibi köle ve cariye namıyla bir takım aceze İstanbul'da Büyük Çarşı civarında esir pazarı denilen yerde her gün mezat usulü alınıp satılırdı. Oradaki esirci esnafı ellerinde müstakil odalarda irili ufaklı beyaz, siyah ve habeş köle ve cariyeler bulunurdu. Köle ve cariye almak, satmak isteyenler oraya giderlerdi. Her sene başında Muharrem ayında Sultan Mahmud Bab-ı Ali'ye gelirdi. Padişah huzurunda toplanan Büyük Vükela Meclisi'nde mühim ıslahat bu arada adli usuller müzakere edilirken Sultan Mahmud esir pazarında insanlık şeref ve haysiyetini zedeleyen haller olduğunu söyleyerek bu pazarın kaldırılmasını, köle ve cariyelere ait muamelelerin şeriatın uygun göreceği şekilde yapılmasını emretti ve o gün esir pazarı kaldırıldı. Kimin olduğunu tespit edemediğimiz bir tarihte İstanbul Esir Pazarı'nın kaldırılış tarihi 9 Muharrem 1263, miladi 28 Aralık 1846 olarak gösterilmiştir. Esir pazarı kaldırıldıktan sonra esir satışı esircilerin evlerinde yapıldı. Esir hanı kapandı, bir bekar hanı oldu. Evlerde satış muameleleri ve evrakı esircinin semtinin şer'i mahkemesinde tescil ve tanzim edildi. M. Zeki Pakalı'nın kaydına göre esir hanından çıkıp dağılan esircilerden bir kısmı Fatih civarında bir hana yerleşti. Çerkez esirciler köle ve cariyelerini Tophane'de Karabaş Mahallesi'nde aynı isimli sokaktaki evlerine götürdüler. Sultan Abdülmecid'in 1 Ekim 1854 tarihli fermanıyla Osmanlı'da esir ticareti yasak edildi. Esirci evleri de kalktı. Dipnot İstanbul Ansiklopedisi Cilt 10. Bu bilgiler esirciliğin Osmanlı sisteminde çok önemli bir kurum olarak sürdürüldüğünü göstermektedir. İstanbul Ansiklopedisi'nde yer alan bu bilgileri doğrulayan başka yayınlar da vardır. Doktor Mustafa Akkaya 17. yüzyılın ilk çeyreğinde Üsküdar'da köle ticareti, kölelerin ticaretle uğraşması başlıklı makalesinde İstanbul'dan başka Üsküdar bölgesinde de esir ticaretinin yapıldığını ortaya koyduktan sonra bu işin yürütüldüğü yerler hakkında şu bilgiyi veriyor. Bununla beraber Devlet-i Ali'nin değişik yerlerinde köle pazarı olduğu bilinmektedir. Bursa'nın ilk köle pazarının kurulduğu yer olma ihtimali yüksektir. İskenderiye, Kahire, Hicaz, Edirne, Midilli, Kefe diğer önemli merkezlerdir. Engin 1998 sayfa 124. Kefe uzun süre Karadeniz'in kuzeyinden Osmanlı Devleti'ne getirilen Rus, Çerkez, Leh, Kazak asıllı köleler için bir üst vazifesi ifa etmiştir. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Rusların Kırım köle akınlarına karşı gösterdikleri direnç sebebiyle Rus asıllı kölelerin sayısında bir azalma meydana gelmeye başlamıştır. Dipnot Mustafa Akkaya 17. yüzyılın ilk çeyreğinde Üsküdar'da köle ticareti, kölelerin ticaretle uğraşması. Doktor Akkaya köle fiyatlarını belirleyen etmenleri şöyle saptamaktadır. Köle ticaretinde köle ve cariyelerin dış görünüşleri, el becerileri, sağlıklı olup olmadıkları, vücutlarının herhangi bir yerinde yara izi ya da başka bir lekenin varlığı, yaşları, fiyatların belirlenmesinde etkili olmuştur. Özellikle cariye satışlarında bir cariyenin güzelliği, yaşı ve üstüne üstlük şarkı söyleme ve raks etmek gibi becerileri olması fiyatın doğrudan artışı anlamına gelmektedir. Büyük zorluklarla ele geçirilen kadın ve erkek esirlerin fiyatı da elbette yüksektir. Doktor Akkaya'nın verdiği rakamlar kölenin veya cariyenin özelliklerine göre şöyle değişiklik göstermektedir. 17. yüzyılın ilk yıllarında Üsküdar Şeriye sicillerinde en düşük fiyattan Rus asıllı Yasemin binti Abdullah'ın 3200 akçeye, En yüksek fiyat olarak da yine Rus asıllı Aynül Hayat Binti Abdullah adlı cariyenin 16.500 akçeye satıldığı görülmektedir. Bu açıklamalara ek olarak bir kölenin serbest bırakılıp çalışmasının sağlanması için kefaret ücretinin 500 altın olarak tespit edilmesi ortalama değerin bu dolaylarda olduğunu göstermektedir. Kefil olan efrenciye şahıslar, kendi nafaka ve kisvesi için karu kesb üzere olmak murad edip diyerek kölenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ticaret yapmak istediğine, kaçarsa ya da kaybolursa 500 altın kefaletin kendileri tarafından ödeneceğini beyan edip taraş adlı kölenin ayağından kadanasını alıp hasbinden ıtlak olmasını istemişlerdir. Görüldüğü üzere köle ticaretinden esirciler bunları satın alıp yetiştirdikten sonra zenginlere satan esir tüccarları ve bu satışlardan aldığı komisyonlarla devlet ile esirhane yöneticileri para kazanmışlardır. Şair Gazali'nin kitabındaki bilgilerden anlıyoruz ki en başından beri Osmanlı ülkesinde zenci esirler de pazarlanmıştır. Yani zenci esirlerin Mısır'ın fethinden 1517 sonra Osmanlı ülkesine getirildikleri yönündeki iddialar eksiktir. Şair Gazali'nin oğlancıları anlatırken yaptığı açıklamada bu bilgi yer almaktadır. Ve bir taife yani küme bölük vardır ki siyah zengileri ve Habeşi dilberleri avlar ve kötülüklerini ortaya korlar. Onların ateş dolu makatları bel ağrısına iyi gelir derler. Bok yedikleri yetmez de tıp ilminden bile söz ederler. Dipnot deli birader Mehmet Gazali, Kitab-ı Dafiyül Gümum, 1. basım, sayfa 82. 5. ayrımın sonu, sayfa 57.